Yusuf'un hikayesinden şunu öğreniyoruz ki af mümkündür. Af mümkündür. Yusuf'un kardeşleri onu küçükken bir köle olarak sattılar. Çocuk 17 yaşındayken Mısır'a bir köle olarak gitmek zorundaydı ve orada büyüdü, yaşadı. Ve şimdi kardeşleri geldiler. Ve geçen hafta gördüğümüz gibi Yusuf onları affetti. Belki hikayedeki kardeşlerden birine benziyorsun. Suçlusun. Kardeşine karşı kötü bir şey yapmışsın. Sizin için haberimiz şudur ki affedilmek mümkündür. Belki hikayedeki Yusuf'a benziyorsun. Kurbansın. Sana karşı günah işlendi, yaralandın. Sizin için haberimiz şudur ki affetmek mümkündür. Af bir seçenektir. İrademizle vereceğimiz bir seçenektir. Duygularımıza dayanmıyor. Yusuf'un yarası çok derindi. Tamam mı? Çocukken yaralandı. İlla kardeşleri tarafından, ailesi tarafından yaralandı. Ve bu çok yıllar önce oldu. Ve belki size de aynı şey yapıldı. Belki küçükken yaralandınız. Belki aileniz tarafından yaralandınız. Ve belki yıllar önce yaralandınız. Ama af bir seçenektir. Affedemem aslında diyemezsiniz. Affedebilirsiniz Mesih'in gücüyle. Yusuf zehirli bir okla vuruldu. Ve herkes bilmekte ki zehirli bir okla vurulduğun zaman iki seçeneğin var. Çıkarmak ya da olduğu yerde bırakmak. Değil mi? Burada zehirli bir okla vurulan var mı? Tamam, size söyleyeceğim o zaman. İki seçeneğiniz var. Bu hafta olursa İstanbul'da gezerken iki seçeneğiniz var. Çıkarmak ya da bırakmak. Ben küçükken bir dikiş iğneye bastım. Tamam mı? Ve o iğne ayağıma tamamen deldi. Tamamen girdi. Kayboldu yani. Beni doktora götürdüler. Röntgen çektirdiler. Ve röntgenden sonra doktor bana şöyle dedi. O iğne kan dolaşım sistemine girmiş ve kalbine doğru akmaktadır. Hızlıca bir şeyler yapmalıyız, onu çıkarmalıyız ki yoksa kalbine doğru gidecek ve saplanacak. Tamam dedi annem babam, yapalım bir şeyler o zaman. Ve bir sonraki röntgen çektiğimizde hiçbir şey yoktu. Ortadan kayboldu. Hiç gözükmedi. Tamam mı bu iğne? Belki hala orada bir şekilde ve kalbime doğru gitmekte ve aniden bir şekilde öleceğim gözlerinizin önünde. Bilmiyorum. Ama bir karar verecekti değil mi? Ya onu bir şekilde çıkarmalıyız. Çünkü olduğu yerde bırakırsak seni öldürecektir. Af bir seçenektir. Ben her gün en az 3 kere bir okla vuruluyorum. Bir kişinin söyledikleriyle, bir kişinin bana karşı yaptıklarıyla. Her zaman bir seçeneğim var. Onu olduğu yerde bırakacak mıyım? Yoksa çıkaracak mıyım? Ve bazen affetmiyoruz çünkü ani olan acıdan korkuyoruz. Ne yapıyoruz o zaman affetmemekle? Onu olduğu yerde bırakıyoruz. Ve yavaş yavaş o yara işleyecek, çürüyecek ve bizi zehirlenerek öldürecektir. Af bir seçenektir. Af bize öyle yabancı ki zorla ikna ediliyoruz. Kardeşlere bakalım. Yusuf kardeşlerini zaten affetmişti. Geçen hafta gördüğümüz gibi ziyafetlerle affetti. Ama şimdi babaları ölünce yine de kuşku içindeler. Yine de yani o tarihte yaşanmış olaya değil, kendi duygularına ve korkularına dayanıyorlar. acaba gerçekten affedildim mi diye. Ve Yusuf onları tekrar ayağa kaldırıp köle değilsiniz, ailesiniz demek zorundadır. Ve bazen biz imanlılar olarak ve şimdi aramızda vaftiz olacak birkaç kardeş var. Affedildiniz. Suçlarınız bağışlandı. Sizden uzaklaştırıldı. Günahlarınız, suçlarınız. Tamamen temiz kılındınız. Vaftiz onu simgeliyor zaten. Yani suyla yıkanmak. Kutsal kılınmak. Peki gelecek hafta, bir ay sonra, bir yıl sonra hala bu kardeşler gibi kuşku içinde bulunuyorsanız, korku içinde bulunuyorsanız, bunu bilin ki İsa Mesih sizi affetti. Ama af kültürümüze, kültürün örf ve adetlerine öyle yabancı ki zorla ikna ediliyoruz bazen. Affın gerçek olduğuyla ilgili. Millet gazetesinde şu haber geçti geçen hafta. İstanbul'da Ocak 2013'te vahşice öldürülen ABD'li Seray Sierra'nın, hatırlıyorsunuz, ailesinden katil zanlısına mektup var. Annesi ve erkek kardeşi Rabbimize ve İsa Mesih'e güveniyoruz. Onun merhameti ve sevgisi sayesinde sana seni bağışlıyoruz diyebilmekteyiz dediler. Af çok yabancı bize değil mi? Öç almak olağan. Affetmek olağanüstü. Af öç alma hakkından vazgeçirir. Yusuf ne diyor? Korkmayın dedi. Ben Tanrı mıyım? Yani belki bize karşı kin besliyordu. Belki ölç almak için bir fırsat bekliyordur diye düşündüler. Ne dedi? Ben Tanrı mıyım? Burada ölçün aslında sadece Tanrı'ya ait olduğunu dile getirmektir. Çünkü Romalılar da diyor ki sevgili kardeşler kimseden ölç almayın. Bunu Tanrı'nın gazabına bırakın. Çünkü şöyle yazılmıştır. Rab diyor ki ölç benimdir. Ben karşılık vereceğim. Ölç benimdir. Tanrı çok eli açık ve paylaşan bir Tanrı, cömert bir Tanrı. Ama bunda bu benim. Bunu paylaşmam sizinle diyor. Tamam mı? Ölç benim diyor Tanrı. Hepimizde bir ölç refleksi var aslında. Beni vurarsan seni vurarım. Beni kötülersen seni kötülerim. Ve bu benliğimizden ve insanlığın günaha düşüşünden kaynaklanan bir savunma mekanizmidir. Tamam mı? Bir refleks var bizde. Bana kötülük yapılırsa hemen kötülük yapacağım. Ölç alacağım. Neden? Çünkü bence hakeme güvenmiyoruz. Futbol var zaten. Hakemin aslında bakış açısı çok dar. Her şey göremiyor. Mükemmel değil maalesef. Ve hakemin arkasında bana bir faul yapılıyorsa ya kendi adaletimi kendim sağlayacağım. Çünkü o görmedi ki ve adalet şart. Aynen öyle adli sistem mükemmel ve %100 güvenilir olamadığı için imkansız zaten. O yüzden mesela Güneydoğu'da namus cinayetleri hala var. Kendi adaletimi kendim sağlayacağım diye düşünüyoruz. Ama günün birinde herkes, her şeyi gören ve tamamen adil bir yargıç tarafından yargılanacaktır. Ve demektir ki biz o karşılığı vermemiz yersiz. Çünkü Tanrı diyor ki ölç benim. O zaman af bizi ölç alma hakkımızdan vazgeçirir. Af unutmak değildir. Yusuf kardeşlerine ne diyor ayet 20'de? Diyor ki siz bana kötülük düşündünüz kardeşlerine. Siz bana yani beni sattınız diyor. Yani unutmadı. Bazen derler ki bak affedeceksen unutacaksın. Ama öyle değildir. Unutamazsın ki İsa Mesih'in ellerinde hala yara izleri mevcuttur. Ama bizi çoktan affetmişti. Af etmek, unutmak değildir. Af, günahın getirdiği sonuçlarıyla yaşamak için bir seçenektir. Ve belki en zor olan parçası budur. Sana karşı bir günah işlediyse, şimdi o kişiyi affetmek zorundasın. Hem kendi iyiliğin için, kendi özgürlüğün için, kendi sağlığın için, hem de Tanrı'nın yüceliği için. Ama o günahın sana getirdiği sonuçlarıyla yaşamak zorundasın. Mazi silmek anlamına gelmiyor. Affetmek bedelli. Affedilmek bedelsiz olmalı. Yusuf affetse bile kaybolmuş olan 20 yılı geri getiremez ki. Onlar gitti. Annenle baban boşandığı için çocukken yaşadığın acı yok olamaz ki affetsen bile. Trafik kazasında sakatlanmış çocuğun sağlığı geri gelemez ki. O kişiyi affetsen bile. Ama yine de affedeceksin. Bir bedel var, yok olmayan bir sonuç var. Bak, her günah işlediğimizde Tanrı'ya ne etkisi yaratıyor sizce? Her küfür sözü ettiğimizde, her KDV ödemediğimizde, her yalan söylediğimizde, her çocuklarımıza öfkeyle bağırdığımızda ne oluyor? Tanrı'ya, babamıza, bizi seven olana acıtıyoruz. Onu okla vuruyoruz istersiniz. Ve Tanrı acıyan, hisseden bir Tanrı'dır. Umursamaz değil ki. Vurdum duymaz değil ki. Bizimle ilgilendiği için acıyor günah işlediğimizde. Ama yine de Tanrı o acıyı üstlenerek bizi affediyor bedelsiz bir şekilde, şartsız bir şekilde. Şartlı bir şekilde af, af değildir. Şunu yaparsın, şunu yaparsın, şunu ödersin, ödedikten sonra seni affedeceğim, af değildir. Affetmek bedeli. Çünkü o günahın sonuçları üstleniyoruz. Affedilmek bedelsiz olmalı. Af diğer kişinin iyiliğini gözetmektir. Yusuf diyor ki korkmanıza gerek yok kardeşlerine. Size de çocuklarınıza da bakacağım. Yüreklerine dokunacak güzel sözlerle onlara güven verdi. Eğer gerçekten yürekten affettiysen o kişinin iyiliğini dileyeceksin artık. O kişiyi bereketlersin artık. Belki çok samimi olmayacaksınız. Belki barışmayacaksınız. Çünkü o kişiye bağlı. Belki affedecek kişi artık vefat etmiş. Barışma imkanınız yok. Yine de yürekten affedebilirsiniz ve o kişiyi bereketleyebilirsiniz. Ve en son olarak af bir esiri özgür kılıp da o esirin kendin olduğunu öğrenmendir. Eğer kin besliyorsan o kişi bilmeyebilir, umursamayabilir. Tamam mı? O kişiyi etkilemiyor aslında ama kendini yiyorsun. Kendini etkiliyorsun. Kendine zarar getiriyorsun. Kin besleyene zarar getirir. Güney Afrikalı, eşim Güney Afrikalı ve son gittiğimiz oraya geçen yıl bir arkadaşlarla konuşuyorduk. Onların tanıdığı bir aile var. Güney Afrikalı, imanlı, zengin bir aile. Ve onlar bir yetim, babasız çocuğu evlat edindiler ve kendi evlerine aldılar. Tamam mı? Bu çocuk çok zayıftı, çok hastaydı. Ve o çocuk onların evlerine geldiği günden beri onlara üzen bir sürü şey var. Birincisi hiçbir şey yemedi. Hiçbir şey yemiyordu. Yani ne kadar zengin sofralar donatmışlarsa, ne kadar güzel yemekler kadın hazırlamışsa, bu çocuk bir lokma bile yemedi. Onlara çok üzdü. Neden? Anlamadık. Ne yaptık ki? İkincisi, çocuğun sol eli sürekli sıkışmış yumruk halindeydi. Ve onu açtıramadılar. Ve ondan sonra çocuktan leş gibi bir koku geliyordu. Ve yıkanmakla gitmiyordu bu koku. Ve çok üzülüyorlardı. Bu haftalarca sürdü. Çocuk kilo veriyordu. Çok hasta oluyordu ama yine de yiyemiyordu. Ve bu leş gibi kokusu daha da kötü hale geliyordu. En sonunda psikiyatriste çağırdılar. Psikiyatrist geldi. Çocukla konuştu ve çocuğun elini zorla açtı. Elin içinde ufak bir et parçası vardı. Ve çocuk bu et parçasına öyle sıkı sıkı tutunuyordu ki başka bir şey düşünemedi. Gözünün önündeki yemekleri bile düşünemedi, göremedi. Çünkü geçmişte bu onun hazineydi. Mesih de Tanrı tarafından evlat edindik. Artık zengin sofralar arasında yaşıyoruz. Tanrı'nın bol lütfu bize verildi. Eğer affetmemezliğe, kine, sıkı sıkı tutunuyorsan, aslında kendi kendine zarar getiriyorsun. Ve leş gibi kokuyor. Ve bazılarımız affetmek zorundayız. Çünkü babamız Tanrı'yı üzüyoruz. Ve bize verilen bol bereketlerden faydalanmıyoruz. Çünkü sürekli aklımız geçmişte. O zehirli oku çıkarın bugün. Bir karar vermekle kendinizi özgür kılabilirsiniz. Başta kin besliyorsun. Sonunda kin seni besliyordur. Kendinizi özgür kılın bugün. Tanrı'yı mutlu edin bugün. Ve geçmişten vazgeçin bugün.